Ayrım 15. Sözcüğün dilsel görevi. Bizim şimdiye dek gördüklerimiz, yalnızca yüklemi patron kabul ettiğimizde, onun dağıttığı görevler ki, buna yükleme bağlı görev ya da sözcüğün tümcedeki görevi demiştik. Peki sözcüğün ve sözün, görev konusunda sözcük dediğimizde, bunu söz olarak da anlayın lütfen, işi bitti mi? Tümcede görevini yapınca başkaca yapılacak görev kalmadı mı? Olur mu? Daha yapılmayı bekleyen pek çok iş var. Dilin içindeki görevler. Yükleme bağlı olmayan dil alanı içindeki görevler. Nedir onlar? Şimdiye dek hiç değinmediğimiz o görevleri sıralıyorum aşağıya. Bir adın nitelik ve niceliğini bildirme görevi, ön at, parantez içinde, sıfat. Bir eylemin nitelik ve niceliğini bildirme görevi, belirteç, parantez içinde, zarf. Bir adın yerine geçme görevi, adıl, parantez içinde, zamir. Bir adla genellikle eylem arasında ilgi kurma görevi, ilgeç, parantez içinde, edat. Sözcükleri ya da tümceleri bağlama görevi, bağlaç, duygu ve seslenme bildirme görevi, ünlem. Son ikisinin Arapça adı bulunmadığı için kusura bakmayın diyeceğim. Ama sonuncusunun var aslında, nida. Bunca görev yapılmak için beklemekte dilin içinde. Bu görevleri kim yapacak? Burada biraz feminist bir yaklaşıma izin verin lütfen. Eylemi erkek olarak düşünelim, adı da kadın. Eylem diyecek ki, benim asli görevim tümce kurmaktır. Yüklem görevine girer, tümcemi kurarım. İnsana uyarlanmış biçimini söylersek, erkek, parantez içinde ya da koca, ben evi geçindirmek için elimden geleni yapıyorum. Ortaya bir iş çıkarmak, eve para getirebilmek için bütün gün canımı dişime takıp çalışıyorum. Öteki işlere, evdeki işlere karışmam diyecek. İyi de, evde çamaşır yıkanacak, bulaşık yıkanacak, ütü yapılacak, çocuk doğrulacak. Kim yapacak bunları? Evet, anladınız. Evdeki bütün öteki işlerin kadına kalması gibi, dilin içinde de yükleme bağlı olmayan bütün görevler ada kalıyor. At da ne yapsın, kah bir eylemin niceliğini bildirmeye koşuyor, kah bir adın niteliğini. Yukarıda saydığım bütün görevlere giren sözcüğün at olduğunu söylüyorum. Yani ilkokuldan beri öğrendiğimiz tahtaya söz gelimi mavi diye bir sözcük yazıp mavi nedir çocuğum diye soran öğretmenimize hep bir ağızdan verdiğimiz sıfattır öğretmenim yanıtının yanlış olduğunu söylüyorum. Sakin kafayla bir düşünelim şimdi. Gerçekten de mavi nedir? Bir rengin adı, yani at. Sıfatlık bir görevdir. Mavi kuş, mavi kitap, mavi düş dediğimizde sıfat görevine girecektir bu sözcük. Ama tek başına olduğu zaman attır. İyi sözcüğü tek başınayken bir niteliğin adıdır. İyi insan, iyi film, iyi roman derken sıfat ön at görevine sokmuş oluyoruz sözcüğü. İyi düşün, iyi anladım, iyi konuştu dediğimizde ise bir eylemi belirtme görevi vererek belirteç, zarf görevini. Bildiğimiz batı dillerindeki gramerden ayrılan bir durum olduğu için mızmızlanıyorum. İngilizce'de, Fransızca'da bir sözcük sıfatsa ömrü billah sıfattır. Belirteçse de ömrü billah belirteç. Fransızca'daki bon ve bien sözcüklerini İngilizce'deki very ve much sözcüklerini düşünün. İngilizce'de sıfatlar diye bir başlık koyup bütün sıfatları alt alta sıralayabilirsiniz. Ama Türkçe'de bunu yapamazsınız. Çünkü Türkçe'de sıfat ya da belirteç sözcükleri türün adı değil, görevin adıdır. Sıfat görevine giren bir sözcük aynı tümce içinde belirteç görevine de girebilir. İyi yapıt, insanı iyi etkiler gibi bir tümcede ilk iyi sıfat, ikincisi belirteçtir. Öyleyse yukarıda madde madde saydıklarım tür değil, görevdir. Bunları sözcük türleri diye bir başlık altında incelemek o yüzden Türkçe'ye uymaz. Sıfat, ön ad. Ön ad diyebilsem birazdan yapacağım tanımların hiçbirini yapmama gerek kalmazdı. Çünkü sözcük tanımını içinde taşıyarak çıkmış olurdu karşımıza. Ön ad nedir? Adın önüne gelen. Evet, bu kadar basit işte. Türkçe bize adlandırmada bile bu kadar kolaylık sağlarken kendimizi zora koşmaktan niye bu kadar hoşlandığımızı bilmiyorum. Niye anlamını ilk duyuşta kavrayabileceğimiz Türkçelerini değil de ezberlemek zorunda olduğumuz Arapçalarını benimsiyoruz biz bu terimlerin. İçime sinmese de ö kısaltması özne ile karışabileceği için ben de ön ad yerine sıfat demek zorunda hissediyorum kendimi. Nedir sıfat? Ön addır. Bir adın önüne gelerek o adın nitelik ve niceliğini bildiren sözcüğün görevidir. Nitelik ve nicelik nedir peki? Nitelik, bir varlığın kendisinden ayrılmayan, başka varlıklardan ayırt edilmesini sağlayan özelliklerdir. Parantez içinde nasıllık, keyfiyet, kalite. Nicelik, bir varlığın varlığa yapışık olmayan, insanlar tarafından verilen, sayılabilen, ölçülebilen özellikleridir. Parantez içinde hangilik, kemiyet, kantite. Bir ad elbette birden çok sıfat alabilir. Bu sıfatlarla adın kurduğu küme tümce kümesi gibidir. Yeni bardak, büyük bardak, kırmızı bardak, bir bardak. Yeni, büyük, kırmızı, bir bardak. Yüklemi belirten bütün tümleçleri topladığımız gibi bir adı belirten bütün sıfatları da toplayabiliriz. Matematikte artı işareti neyse dilde virgül de odur. Peki yeni, büyük, kırmızı bir bardak dediğimizde yeni ile büyük arasına, büyük ile kırmızı arasına koyduğumuz gibi kırmızı ile bir arasına neden virgül koymuyoruz? Orada da bir toplama işlemi yok mu? Var da onlar zaten karışmaz ki. İlk üçü nitelik, sonuncusu nicelik. Sıfatların genel özellikleri. 1. Sıfat addan önce gelir. Bunun için ön ad. Addan sonra gelirse sıfat olmaz. Kuru dalda kuru sıfattır. Ama dal kuru dediğimizde büyük harfle başlayıp sonuna nokta koymalıyız. Çünkü tümce oldu. Bu durumla ilgili yargıyı aşağıya ikinci maddeye alıyorum. 2. Sıfat tamlaması ters çevrildiğinde tümce olur. Bu bilgi sıfat eylemle kurulan bileşik tümceleri işlerken de gerekecek bize. O zaman da bir tümceyi ters çevirdiğimizde sıfat tamlaması olduğunu göreceğiz. Kadın kitap okuyor tümcesini alıp ters çevirdiğimizde kitap okuyan kadın tamlamasına ulaştığımızda şaşırmayalım diye şimdiden söylüyorum. 3. Sıfat ek almaz. Ek derken çekim ekini kastediyorum. Öteki ekten söz ettiğimde yalnızca ek demeyeceğim, yapım eki diyeceğim çünkü. Biz şimdiye dek çekim eki gördük mü diye sorsam, görmedik demezsiniz umarım. Öğrendiğimiz bütün o dolaylı tümleç ekleri, at tamlamasındaki ekler hep çekim ekiydi. Şöylece bir anımsayalım mı? İ, ı, sı, si, iyelik eki, in, ın, nın, nin, ilgi, tamlayan eki, a, e, dolaylı tümleç, yönelme durumu, da, de, dolaylı tümleç, bulunma durumu, dan, den, dolaylı tümleç, ayrılma durumu, ı, i, u, ü, belirtili nesne eki. Ve görmediğimiz bir ek, lar, ler, çoğul eki. İşte bu eklerden hiçbirini almaz. Canım İzmir, güzelim İstanbul gibi örneklerdeki iyelik eki biraz kalıplaşmış, hatta yapım eki gibi görünüyor. Gururumuz rüştü diye bir söz duydum geçenlerde. Kaleci Rüştü'nün İspanya'nın Barcelona takımında olmasıyla gurur duyan bir spiker söylüyordu bunu. Gururumuz ön at mı? Evet. İyelik eki almış mı? Almış. Öyleyse diyeceksiniz ki gururumuz rüştü olur da gururunuz rüştü ya da gururları rüştü olmaz mı? İşte o yüzden yapım eki gibi olduğunu söyledim. 4. Attan önce kullanılan bir sözcüğü genellikle bize kendisinden önce başka sıfatlar da bulunduğunu haber verir. Eski, kırık bir tekne. Güzel, serin bir yağmur gibi. Yükleme yaklaştırılan sözcük, vurgu yönünden nasıl güçleniyorsa, ada en yakın sıfat da ötekilerden daha vurgulu duruma gelir. Tatlı, sıcak, küçük bir sözde, sözün küçüklüğü daha öne çıkarken, küçük, tatlı, sıcak bir söz dendiğinde sıcak kavramı öne çıkar. 5. Sıfat asla tek başına bulunmaz. Nerede bir sıfat varsa orada bir sıfat tamlaması vardır. Sıfat ön ad tamlaması. Bir ad ile onun önüne gelerek nitelik ve niceliğini bildiren sözcükten oluşan sözcük öbeğidir. Kaç sözcükten oluşmuş olursa olsun, tıpkı ad tamlamasındaki gibi sıfat tamlaması da tek kavramı karşılar. Yine ad tamlaması gibi dilde adın girdiği bütün görevlere girer. Karşılaştırma yapma olanağını yakalamışken bu iki tamlamayı bir karşılaştıralım. Her iki tamlamayı hemen altlarına yazdığım basit örneklerle adın girdiği bütün görevlere sokmayı deneyeceğim. Bir sözcüğün tümcede girebildiği bütün görevlere tamlamaların da girdiğini göreceksiniz. Ayrıca örneklerden önce yazdığım şey de tamlamaların formülü. Adı A ile gösterdiğim o tamlamalarda adın yani A'nın yerine hatta sıfatın da ad olduğunu düşünürsek onun yerine de öteki tamlamaların girmesi gerek. Şimdi kimi örneklerin yadırgatıcılığını aldırmazsanız deneyelim, görelim. Yeşil kapı, oda kapısı. Yeşil kapı sıfat tamlaması, oda kapısı ad tamlaması. Yüklem görevinde bu yeşil kapıydı, sıfat tamlaması. Bu oda kapısıydı, ad tamlaması. Özne görevinde yeşil kapı çatladı, sıfat tamlaması. Oda kapısı çatladı, ad tamlaması. Dolaylı tümleç yönelme görevinde yeşil kapıya dayanma, sıfat tamlaması. Oda kapısına dayanma, at tamlaması. Bulunma durumunda yeşil kapıda leke var, sıfat tamlaması. Oda kapısında leke var, at tamlaması. Ayrılma durumu. Yeşil kapıdan çıktım, sıfat tamlaması. Oda kapısından çıktım, at tamlaması. Belirtili nesne, yeşil kapıyı zorlama, sıfat tamlaması. Oda kapısını zorlama, at tamlaması. Belirteç, yeşil kapıyla oynama, sıfat tamlaması. Oda kapısıyla oynama, at tamlaması. At tamlamasında tamlayan, yeşil kapının camı, sıfat tamlaması. Oda kapısının camı, at tamlaması. At tamlamasında tamlanan, evin yeşil kapısı, sıfat. Aylanın oda kapısı, at. Sıfat tamlamasında tamlayan, yeşil kapılı ev, sıfat. Oda kapılı ev, at. Sıfat tamlamasında tamlanan, şu yeşil kapı, sıfat. Bu oda kapısı, at. Ayrıca tamlayanı ve tamlananı sıfat tamlaması olan at tamlaması kurabildiği gibi yeni evin yeşil kapısı, tamlayanı ve tamlananı at tamlaması olan sıfat tamlaması, süt mavisi oda kapısı da kurulabilir. Bu tamlamalardan herhangi birini alır, başka bir at ya da sıfat tamlamasının tamlayanını ya da tamlananı yapabiliriz. Oda kapısının beyaz perdesi gibi ya da yeni evin yeşil kapısının mermer eşiği gibi. Haklısınız. Akıl karıştırıcı ama matematik gibi olduğunu da itiraf edin. Bir çeşit denklem. Görüldüğü gibi ad ve sıfat tamlamaları tek sözcük gibi göreve girer ve tek adın girebileceği bütün görevlere girer. Bu noktada da bir uyarıya gerek var. Uyarı. Yukarıdaki örneklerden birini alıp özne, nesne, dolaylı tümleç görevlerine soktuğunuzda sorun çıkmaz da yüklem yaptığınızda çıkar. Yeni evin yeşil kapısı tamlamasına dolaylı tümleç eklerini a, da, dan, belirtili nesne ekini ı getirebilir ve tamlamayı bu görevlere sokabilirsiniz. Ancak bu gördüğünüz şey yeni evin yeşil kapısıdır biçiminde bir tümcede yüklem bulmak isteyen eller ilkin kapısıdırın altını çizmeye yönelir. Yüklemi hep sonda ve tek sözcük olarak bulma alışkanlığı tamlamaların bölünmez, parçalanamaz olduğu gerçeğini unutturmuştur. Bu durumda yani kapısıdırın yüklem olması durumunda orada yeşil diye bir sözcük kalacağı ve yanında kapı olamadan o yeşilin hiçbir işe yaramayacağı hemen fark edilmeli. Hiçbir kavramı sıfatlardan ayıramayız, unutmayın. Peki yeşili de aldık yüklemin kapsamına. Bu kez de in ekli bir sözcük kaldı ki o da ortada bir at tamlaması olduğunu haber veriyor. Onu da bölemeyiz. Aldık evin sözcüğünü de. Yeni sözcüğünü de evden koparamayız. O da onun sıfatı. Öyleyse bu tümcenin yüklemi nedir? Yeni evin yeşil kapısı. Peki şu tümcenin yüklemi nedir? Bu yandıktan sonra aslına uygun olarak yeniden yapılan tarihi bir yalıdır. Bildiniz. Bu dışında kalan bütün sözcükler yüklemdir. Bu da özne zaten. Bu konuyu bitirmeden sıfat tamlamasıyla yakından ilgili olduğu için iyelik öbeğinin de tanımını vereyim. İyelik öbeği. Bir sıfat tamlamasında adla sıfatın yer değiştirilip adı üçüncü kişi iyelik eki getirilerek oluşturulur. Bu öbek genellikle sıfat görevine girer. Az önceki sıfat tamlamasını alalım. Neydi? Yeşil kapı. Adla sıfatın yerini değiştirelim. kapı yeşil. Adı üçüncü kişi iyelik ekini getirelim. Ne oldu? Kapısı. Yani kapısı yeşil. İşte iyelik öbeği bu. Genellikle sıfat görevine girermiş. Evet, kapısı yeşil ev, kapısı yeşil oda, bu öbeğin oluşumunda en büyük pay o üçüncü kişi iyelik eki olan sığda olduğu için öbek iyelik öbeği adını alıyor. İyelik öbeği genellikle sıfat görevine girer. Bahçesi güzel ev, perdesi güzel oda. Belirteç görevine girdiği de olur. Konuklarımız eli boş gelmedi.